Anna Karenina, Tolstoy, 9. kaset, 1. yüz, sayfa 932. Orta noktası tam önüne gelen ilk vagonun altına atlamak istedi. Ama kolundan çıkardığı kırmızı çantası onu oyaladı. Vagonun ortası geçmişti. Sonrakini beklemesi gerekiyordu. Banyoya girerken duyduğuna benzer bir duyguya kapıldı, haç çıkardı. Haç çıkarırken yaptığı her zamanki hareket ruhunda çocukluğu ve gençliğiyle ilgili bir yığın anıyı uyandırdı. Belliğini saran karanlıklar birden parçalandı. Birden geçmişin pırıl pırıl sevinçleriyle birlikte yaşam gözlerinin önünde beliriverdi. Ama gözlerini ilerlemekte olan ikinci vagonun tekerleklerinden ayıramıyordu. Tam orta nokta önüne gelince kırmızı çantasını attı. Başını omuzların arasına gömdü ve kendini tekerleğin altına attı. Sonra hemen kalkmak istermiş gibi hafif bir hareketle dizlerinin üstüne çöktü. Yaptığından dehşete kapılarak neredeyim, ne yaptım ben diye düşündü. Yeniden doğrulup kaçmak istedi ama kocaman acımasız bir kütle başına indi, onu sırt üstü sürükledi. Mücadele etmenin yararsız olduğunu anlayınca, ulu tanrım benim bütün yaptıklarımı bağışla diye düşündü. Ufak tefek köylü mırıldanarak çekiçle demiri dövüyordu. Acılar, aldatmacalar, üzüntüler, kötülüklerle dolu kitabı okuyan Anna'yı aydınlatan ışık, şimdiye dek hiç olmadığı biçimde parladı. Eskiden yalnızca karanlık olan her şeyi aydınlattı, sonra zayıflamaya başladı ve sonsuza kadar söndü. Aradan yaklaşık 2 ay geçmişti. Yaz ortasıydı. Hava çok sıcaktı. Sergey Ivanovich sonunda Moskova'dan ayrılmaya karar vermişti. Bu arada yaşamında pek çok olay olmuştu. 6 yıllık çalışmasının ürünü olan Avrupa'da ve Rusya'da devlet kurumlarının oluşması ve temeli üzerine denemeler adlı kitabını bitireli 1 yıl oluyordu. Kitabının birkaç bölümüyle giriş bölümü süreli yayınlarda yayımlanmıştı ve öteki bölümleri de Sergey Ivanovich çevresindeki değişik kişilere okumuştu. Öyle ki bu yapıttaki düşüncelerin halk için yeniliği kalmamıştı artık. Bununla birlikte Sergey Ivanovich kitabının yayınlanmasının toplumda bir yankı uyandıracağını, bu olmasa bile aydın çevrelerde çok konuşulacağını düşünmüştü. Böylece çok ciddi ve çok derin bir çalışmadan sonra kitap geçen yıl yayınlanmış ve kitapçıların deposuna konmuştu. Sergey Ivanovich kimseye kitapla ilgili düşüncesini sormuyor, ona kitabının kaderini soran arkadaşlarına yapmacıklı bir kayıtsızlıkla baştan savma yanıtlar veriyor. Kitapçılardan bile bu konuda bilgi istemiyordu. Bununla birlikte düşüncelerinin toplumda ve aydın çevrelerinde yarattığı etkiyi büyük bir ilgiyle izliyordu. Ne var ki aradan 1 hafta, 2-3 hafta geçmişti ve toplumda hiçbir kımıldanma yoktu. Sergey Ivanovich'in dostları, uzmanlar ve bilginler kimi zaman kibarlık olsun diye ona kitabından söz ediyorlardı. Öteki tanıdıkları ise bu bilimsel araştırmayla hiç ilgilenmedikleri gibi onun yanında bundan söz bile etmiyorlardı. Kısacası o zaman başka bir şeyle ilgilenen sosyetede ona karşı tam bir kayıtsızlık vardı. Edebiyat çevrelerinde de durum aynıydı. 1 ay boyunca kitapla ilgili tek söz edilmedi. Sergey Ivanovich meslektaşlarının bir eleştiri yazısı yazmaları için gereken zamanı inceden inceye hesaplıyordu. Ama aradan 1-2 ay geçti, yine ses seda yoktu. Yalnızca Kuzey'in pislik böceğinde sesini yitiren şarkıcı Drabanti konusuyla ilgili bir mizah yazısının bir yerinde Koznişev'in kitabı üzerine küçümseyici bir iki sözcüğe yer verilmişti. Bu döneminin epeydir herkes tarafından alaya alındığını kanıtlıyordu bu. Sonunda 3. ayda ciddi bir dergide bir eleştiri yazısı yayınlandı. Sergey Ivanovich makalenin yazarını tanıyordu. Onunla bir kez Gluptov'un evinde karşılaşmıştı. Pek genç, hastalıklı, çok atak ama bilgisi az bir fıkra yazarıydı bu. Kişisel ilişkilerinde çekingen biriydi. Sergey Ivanovich makalenin yazarına hiç değer vermediği halde yazısını büyük bir dikkatle okumaya koyuldu. Çok sert, acımasız bir eleştiriydi yazdığı. Fıkra yazarı kitabı baştan sona ters yorumlamıştı elbette. Ama kitaptan aldığı parçaları öylesine ustalıkla seçmişti ki kitabı okumayan herhangi biri için, kitabı pek az kişinin okuduğu belliydi zaten, kitabın baştan sona yerinde kullanılmamış ağdalı cümlelerle, bunlar soru işaretleriyle belirlenmişti, dolu olduğu, yapıt yazarının da aşırı derecede cahil bir adam olduğu apaçıktı. Makale öyle ustalıkla yazılmıştı ki Sergey Ivanovich bile onun kıvrak zekasını yadsıyamazdı. Korkunç olan da buydu zaten. Sergey Ivanovich eleştirmenin ileri sürdüğü savları öylesine büyük bir iyi niyetle inceliyordu ki gülünç yanlışların ve kusurların üzerinde bile durmuyordu. Ama elinde olmadan makale yazılarıyla karşılaşmasını ve birlikte ne konuştuklarını en ince ayrıntılarına varıncaya dek anımsıyordu. Sergey Ivanovich o zaman ona hakaret etmiş miydim acaba diye soruyordu kendine. O gün genç adamın cahilliğini gösteren bir yanlışı düzeltmişti. Sergey Ivanovich böylece makalenin neden böyle yazıldığını açıklamış oluyordu. Daha sonra edebiyat dünyasında olduğu kadar toplumda da yapıt konusunda bir ölüm sessizliği sürdü. Sergey Ivanovich 6 yılda büyük bir sevgi ve emek harcayarak yazdığı yapıtının hiçbir iz bırakmayacağını anladı. Sergey Ivanovich'i daha da huzursuz eden şey kitabını bitirdikten sonra zamanını geçirmek için ne yapacağını bilmemesiydi. Akıllı, kültürlü, sağlıklı, her zaman bir şeylerle ilgilenen Sergey Ivanovich şimdi işsiz kalmıştı. Salonlarda, toplantılarda, birliklerde konuşulabilecek her yerde yaptığı konuşmalar biraz zamanını alıyordu. Ama uzun zamandır kentte oturduğundan, deneyimsiz kardeşi Levin'in Moskova'dayken yaptığı gibi, bu konuşmaların bütün zamanını almasına izin vermiyordu. Bu yüzden daha değerlendireceği pek çok boş zamanı, harcayacağı düşünce gücü kalıyordu. Bereket versin Sergey Ivanovich kitabının başarısızlığından kaynaklanan can sıkıntısından kurtulmak için yeni bir düşünce alanı buldu. Başka dinden olanlar, Amerikalı dostlar, Samara'daki açlık, sergiler ve ispiritizma sorunlarından sonra o zamana dek toplumun pek kuşku duymadığı Slav sorunu olanca ciddiyetiyle ortaya çıktı. Sergey Ivanovich kendini tümüyle bu soruna verdi. Bulunduğu çevrede o sıralarda Türk-Sırbistan Savaşı'ndan söz ediliyordu yalnızca. Yalnız bu konuda yazılar yazılıyordu. İşsiz bir toplumun zaman öldürmek için yaptığı işler şimdi Slavların yararına yapılıyordu. Balolar, konserler, akşam yemekleri, kibrit satışları, defileler, biralar, meyhaneler, her şey Slavlara bir ulusal sevgi belirtisi oluyordu. Sergey Ivanovich bu konuda yazılara ve söylenenlere pek çok noktada karşı çıkıyordu. Slav sorununun sosyetenin hoşça vakit geçirdiği şu sık sık değişen güncel spor tutkularından biri hale dönüştürüldüğünü gözlemliyordu. Pek çok kişinin sorunu kendi çıkar aracı ya da hırslarını gidermenin bir yolu olarak gördüklerini biliyordu. Gazetelerin bu konuda yalnızca halkın ilgisini kendi üzerlerine çekmek ve ötekilerden daha çok bağırmış olmak için gereksiz ve abartılı yazılar yazdıklarını kabul ediyordu. Bu kamuoyu heyecanı arasında başı çekenlerin işlerinden hoşnut olmayanlar ve şanssızlar olduğunu, bunların herkesten çok bağırdıklarını fark ediyordu. Bunlar ordusu olmayan başkomutanlar, bakanlığı olmayan bakanlar, gazetesi olmayan gazeteciler ve partisi olmayan parti başkanlarıydı. Bu işteki her şeyin hafiflik ve gülünçlük olduğunu görüyordu. Ama aynı zamanda sevgi duyması olanaksız bir coşkunluğun, toplumun bütün kesimlerini birleştiren ve gittikçe büyüyen bir coşkunluğun da söz konusu olduğunu görüyordu. Zavallı din kardeşlerinin, Slav kardeşlerin uğradığı katliam, toplumda kurbanlara karşı acıma, zalimlere karşı da öfke uyandırıyordu. Büyük dava için savaşan Sırplar ve Karadağlıların yiğitlikleri, bütün halkta kardeşliklerini artık sözle değil, eylemle yardım etme isteği uyandırıyordu. Burada Sergey Ivanovich'i sevindiren başka bir mutlu olay vardı. Kamuoyunun kendini göstermesiydi bu. Toplum çok açık bir biçimde isteğini belirtmişti. Sergey Ivanovich'in dediği gibi halk ruhu dile gelmişti. Bu konuyla ilgilendikçe ona Slav sorunu giderek büyüyecek ve adını tarihe yazdıracakmış gibi geliyordu. Sergey Ivanovich kendini tümüyle buna veriyor ve böylece de kitabını unutuyordu. Şimdi bütün zamanı doluydu. Öyle ki kendisine gelen ve her türlü soruların sorulduğu mektuplarına bile yanıt veremiyordu. Böylece bütün baharı ve yazın bir bölümünü çalışarak geçirdikten sonra Temmuz'da köye kardeşinin yanına gitmek için hazırlığa başladı. Köyde halkın bağrında 2 hafta dinlenecek, onun gibi bütün başkentlilerin ve kentlilerin uyanışından hiç kuşku duymadığı kitle ruhunu zevkle seyredecekti. Levin'e ziyaretine geleceği konusunda vermiş olduğu sözü uzun zamandan beri yerine getirmeyi düşünen Katavasov da Sergey Ivanovich ile birlikte yola çıktı. Sergey Ivanovich ve Katavasov özellikle o gün çok kalabalık olan Hursk garına varmışlardı. Arabadan inince yüklerini getirecek hizmetçiyi bakışlarıyla ararlarken 4 gönüllü arabası gördüler. Bayanlar ellerinde çiçek demetleriyle onları karşılamaya gelmişlerdi. Arkalarındaki kalabalıkla birlikte gara girdiler. Kadınlardan biri salondan çıkarak Sergey Ivanovich'e Fransızca olarak "Siz de mi onları karşılamaya geldiniz?" diye sordu. Sergey Ivanovich belirsiz bir gülümsemeyle "Hayır prenses, ben yolculuğa çıkıyorum." dedi. "Kardeşimin evinde dinlenmeye gidiyorum. Peki siz? Siz hep onları geçirmeye gelir misiniz?" "Başka türlü olmuyor." diye yanıt verdi prenses. "Sahi, sizden 800 gönüllü gittiği doğru mu? Malvinsky'ye bunu söyleyince bana inanmadı." 800'den de fazla. Doğrudan doğruya Moskova'dan hareket etmeyenleri de sayarsak 1000'i geçer," dedi Sergey Ivanovich. Prenses sevinçle, Ben de böyle söylüyordum dedi. 1 milyondan fazla bağış toplandığı doğru mu? Aşağı yukarı prenses. Bugünkü haberlere ne dersiniz? Türkleri yeniden yenmişler. Ben de okudum dedi Sergey Ivanovich. Gerçekten de telgrafla gelen haberler Türklerin 3 gündür her noktadan ard arda bozguna uğradıklarını, kaçmaya başladıklarını, ertesi gün kesin çatışmanın beklendiğini doğruluyordu. Sırası gelmişken burada çok kibar bir gencin askere yazılmak istediğini biliyor musunuz? Ona neden zorluk çıkardıklarını bilmiyorum. Size bundan söz etmek istiyordum ben de. Onu tanırım. Rica ederim onun hakkında bir öneri mektubu yazar mısınız? Kontes Lidya Ivanovna yollamış onu. Sergey Ivanovich gönüllü yazılmak isteyen gençle ilgili bütün ayrıntıları prensesten aldıktan sonra birinci mevki bekleme salonuna geçerek bu konuda yetkili yere bir pusula yazdı ve prensese verdi. Sergey Ivanovich'ten mektubu alırken prenses anlamlı ve sevinçli sevinçli gülümseyerek "Biliyorsunuz Kont Vronski, çok tanınmıştır. Bu trenle gidiyor o," dedi. "Gittiğini duydum ama ne zaman olduğunu bilmiyordum. Bu trenle mi gidiyor?" "Onu gördüm burada. Yalnız annesi uğurlamaya gelmiş. Yapabileceği en iyi şey de buydu." "Evet, kuşkusuz öyledir." Onlar konuşurken kalabalık önlerinden geçip büfeye hücum ediyordu. Onlar da oraya gittiler. Bir adam elinde kadehle gönüllere yüksek sesle söylev veriyordu. Gittikçe ateşlenen sesiyle, "Dine, insanlığa, kardeşlerimize hizmet etmeye," diyordu. Kuvvetli ve heyecanlı bir sesle söylevini bitirdi. "Bu büyük hizmetinizden dolayı Moskova sizleri kutsuyor, yaşasın!" Herkes yaşasın diye bağırdı. Yine bir kalabalık salona hücum etti. Prenses neredeyse devriliyordu. Kalabalığın arasından birden ortaya çıkıveren Stefan Arkadyevich sevinçle gülümseyerek prenses buna ne diyorsunuz diye sordu. "Çok güzel, çok ateşli bir konuşma yaptı değil mi? Bravo! Ah Sergey Ivanovich!" Sergey Ivanovich'in kolunu hafifçe sıkarak kibar, saygılı, sıkılgan bir gülümsemeyle ekledi. "Onları yüreklendirecek bir şeyler söyleseniz de siz de. Bunu iyi becerirsiniz." "Hayır, hemen gidiyorum ben." "Nereye gidiyorsunuz?" "Köye, kardeşimin yanına." "O zaman karımı görürsünüz. Ona yazdım ama mektup gitmeden. Onu görürsünüz. Lütfen ona beni gördüğünüzü ve all right dediğimi söyleyin. Anlayacaktır. Bu iyiliği yapın. Bir de ona komisyon üyesi olarak atandığımı söyleyin. Bu kadarı yeter, o anlar." Özür dilemek istercesine prensese dönerek "Le petit misère de la vie humaine" dedi. "Miyakka'ya Liza değil ama Bibiş, 1000 tüfek, 12 hemşire yolluyor. Bunu söylemiştim değil mi?" "Evet, bunu duymuştum," dedi Koznişev. "Yazık ki gidiyorsunuz," dedi Stepan Arkadyevich. "Yarın bizimkilerden giden 2 kişiye yemek veriyoruz. Petersburg'dan Dimer Bartyanskaya ile Veslovski Grisha'ya. Grisha yeni evlendi, yiğit biri. Öyle değil mi prenses?" Prenses yanıt vermeden Koznişev'e baktı. Ama Sergey Ivanovich ile prensesin ondan kurtulmak istemeleri Stefan Arkadyevich'i hiç rahatsız etmiyordu. Gülümseyerek kimi zaman prensesin şapkasındaki tüylere, kimi zaman da bir şey bekliyormuş gibi başka yerlere bakıyordu. Bağış kutusuyla dolaşan bir kadını görünce seslendi ve ona 5 ruble uzattı. "Cebimde para varken bu kutulara karşı ilgisiz kalamıyorum," dedi. "Bugünkü haberlere ne diyorsunuz?" "Yiğit Karadağlılar." Prensesten Vronski'nin bu trenle gitmekte olduğunu öğrenince "Ne diyorsunuz?" diye bağırdı. Stefan Arkadyevich'in yüzü bir an hüzünle karardı. Hemen onların yanından ayrıldı ve kararsız adımlarla Vronski'nin beklemekte olduğu salona girdi. Oblonski, kız kardeşinin cesedi başındaki umutsuz hıçkırıklarını unutarak Vronski'ye yalnızca bir kahraman ve eski bir arkadaşı olarak görüyordu. Stefan Arkadyevich yanlarından ayrılır ayrılmaz Prenses Sergey Ivanovich'e dönerek "Bütün kusurlarına karşın insan kızamıyor ona," dedi. "Gerçek bir Rus, gerçek bir Slav kanı var onda. Korkarım Vronski onu görünce sevinmeyecektir. Ne derseniz deyin, bu adamın başına gelenler beni çok duygulandırıyor. Yolda onunla konuşacak mısınız?" "Fırsat bulursam belki konuşurum." "Onu hiç sevmedim ama bu davranışı her şeyi unutturuyor. Kendisi gittiği gibi bütün harcamalarını üstlendiği bir süvari birliği de götürüyor." "Evet, bunu duymuştum." Çan çaldı, herkes çıkışa doğru yürümeye başladı. "İşte orada," dedi prenses. Vronski uzun bir palto ile geniş kenarlı kara bir şapka giymişti. Annesine kolunu vermiş yürüyordu. Oblonski yanında yürüyor, onunla heyecanlı heyecanlı konuşuyordu. Vronski kaşlarını çatmış önüne bakıyor, Stefan Arkadyevich'in anlattıklarını duymuyormuş gibi duruyordu. Oblonski işaret etmiş olmalıydı ki Vronski prensesten ve Sergey Ivanovich'ten yana döndü, sessizce şapkasını kaldırdı. Yaşlanmış, üzgün yüzü taş kesilmiş gibiydi. Vronski önce annesine yol verdi, sonra kendi de trenin bir kompartmanında gitti. Peronda "Tanrı çarı korusun, hurra, yaşasın" sesleri yükseliyordu. Gönüllerden çökük göğüslü bir genç başının üzerinde kürk şapkasıyla bir demet çiçek sallayarak selam veriyordu. Onun arkasından yine selam veren iki subayla geniş şapkası pislik içinde uzun sakallı yaşlı bir adam göründü. Sergey Ivanovich prensesten izin istedikten sonra yanına gelen Katavasov'la birlikte vagona bindi. Tren hareket etti. Tsaritsino garında treni gençlerden oluşan güzel bir koro şanla şerefle şarkısıyla karşılandı. Gönüllüler yine trenin pencerelerinden görünüp gelenleri selamladılar. Ama Sergey Ivanovich artık onlarla ilgilenmiyordu. Daha önce bu tür insanlarla öyle çok ilgilenmişti ki bunları iyi tanıyor ve ilgiye değer bulmuyordu artık. Katavasov ise tersine bilimsel çalışmaları yüzünden gönüllüleri incelemeye fırsat bulamadığından onlarla çok ilgileniyor ve Sergey Ivanovich'e onlarla ilgili sorular soruyordu. Sergey Ivanovich Katavasov'a ikinci mevkiye geçip gönüllülerle kişisel olarak görüşmesini önerdi. Bir sonraki istasyonda Katavasov onun öğüdüne uydu. Vagon değiştirerek gönüllülerle tanıştı. Gönüllüler bir köşede oturuyorlar, yolcuların ve o anda içeri giren Katavasov'un kendileriyle ilgilendiğini bilerek yüksek sesle konuşuyorlardı. Çökük göğüslü, uzun boylu genç ötekilerden daha yüksek sesle konuşuyordu. Sarhoş olduğu belliydi. Çalıştığı yerde başına gelen bir olayı anlatıyordu. Onun karşısında daha genç Avusturya Muhafız Alayı üniforması giymiş bir subay oturuyordu. Gülümseyerek öteki genci dinliyor, kimi zaman sözünü kesiyordu. Topçu üniformalı üçüncü gönüllü onların yanındaki bir valizin üzerinde oturuyordu. Dördüncü gönüllü ise uyuyordu. Katavasov gençle konuşmaya başlayınca onun şu anda iflas etmiş Moskovalı bir tüccar olduğunu, 22 yaşındayken büyük bir serveti har vurup harman savurduğunu öğrendi. Çıt kırıldım ve hasta hali Katavasov'un hiç hoşuna gitmemişti. Bu delikanlının hele şimdi içtikten sonra büyük bir kahramanlık yaptığına inandığı belliydi. Ama bununla pek iğrenç biçimde övünüyordu. Emekli subay olan başka bir gönüllü de Katavasov'un üzerinde üzücü bir etki bıraktı. Bu adamın her şeyi denemiş biri olduğu görülüyordu. Demir yollarında memurluk, yöneticilik yapmış, fabrika işletmişti. Hiç gereği yokken bilimsel terimleri yalan yanlış kullanarak bütün bunlardan söz ediyordu. Topçu olan üçüncü gönüllü tam tersine çok sevimliydi. Bu alçak gönüllü, sevimli genç adam, emekli muhafız birliği subayının bilgisine ve tüccarın yiğit özverisine saygı duyuyordu. Kendinden söz etmiyordu. Katavasov ona onu Sırbistan'a gitmeye iten nedeni sorduğunda alçak gönüllü bir tavırla yanıt verdi. "Pah, herkes gidiyor. Sırplara yardım etmek gerek. Acınacak durumdalar. Özellikle orada çok az topçu var. Topçu sınıfında uzun süre çalışmadım. Beni belki piyadeye ya da süvariye ayırırlar." "Topçuya gerek varken neden piyade yapsınlar?" diye sordu Katavasov. Topçunun yaşına bakıp onun yüksek rütbeli olduğunu düşünmüştü. "Topçu sınıfında uzun süre çalışmadım. Az subayken istifa ettim," dedi. Sonra subaylık sınavının neden başaramadığını anlatmaya başladı. Tüm bu Katavasov'un üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Sonraki istasyonda gönüllüler içki içmek için indikleri zaman Katavasov edindiği izlenimlerin doğru olup olmadığını anlamak için biriyle konuşmak istedi. Asker paltolu yaşlı biri Katavasov'un gönüllülerle konuşmasını dinlemek için geçerken durmuştu. Yalnız kalır kalmaz Katavasov tanımadığı adama döndü. "Oraya giden bu adamların ne kadar değişik toplumsal konumları var böyle," dedi. Katavasov kendi düşüncesini belli belirsiz açıklamak ve aynı zamanda da yaşlı adamı konuşturmak istiyordu. Yaşlı adam iki savaşa katılmış eski bir askerdi. Bir askerin nasıl olması gerektiğini biliyordu. Dış görüşlerine, konuşmalarına, yollarda içki şişelerini boşaltmada gösterdikleri pervasızlığa bakarak bunların kötü asker olduklarına karar vermişti. Ayrıca da bir taşra kasabasında oturduğundan, oturduğu kasabada sarhoşluğu ve hırsızlığı yüzünden kimsenin iş vermediği birinin kendini gönüllü olarak yazdırdığını anlatmadan edemedi. Yine de kamuoyuna ters düşen bir düşüncenin, özellikle de gönüllüleri eleştirmenin tehlikeli olduğunu hissederek gizlice Katavasov'a baktı. Gözleriyle gülümseyerek, "Pöh, orada bu insanlara gerek var," dedi. Savaşla ilgili son haberlerden konuşmaya başladılar. İkisi de Türklerin her cephede yenildikleri haberlerde bildirildiği halde ertesi gün nasıl olup da bir savaş beklendiğine şaşıp kalıyordu. Böylece her ikisi de düşüncelerini açıklamadan ayrıldılar. Katavasov kompartımanına döndü. Elinde olmadan içtenlikten uzaklaşarak Sergey Ivanoviç'e gönüllülerin yiğit çocuklar olduklarını anladığını söyledi. Yeni ve kentte durduklarında gönüllüleri yine şarkılar ve alkışlarla karşıladılar. Yine bağış toplayan kadınlar ve erkekler göründü. Taşyalı kadınlar gönüllülere çiçekler verdiler ve istasyon lokantasına götürdüler. Oysa bu gösteriler Moskova'dakiler kadar gösterişli değildi. Bir Taşya ilçe merkezinde durduklarında Sergey Ivanoviç büfeye gitmedi. Peronda aşağı yukarı dolaşmaya başladı. Vronski'nin kompartmanının önünden geçerken perdelerin inik olduğunu gördü. Ama ikinci geçişine pencerenin önünde yaşlı kontesi gördü. Kontes onu çağırdı. ''Görüyorsunuz ya, onu Kursk'a kadar geçiriyorum.'' dedi. Sergey Ivanoviç pencerenin önünde durarak ''Evet, duydum.'' dedi. Vronski'nin vagonda olmadığını fark edince ''Onun adına ne güzel bir davranış.'' diye ekledi. ''Başına gelen felaketten sonra başka ne yapabilirdi ki?'' ''Ne korkunç bir olay.'' dedi Sergey Ivanoviç. ''Ah, öyle üzüldüm ki, içeri girseniz ya.'' ''Evet, öyle üzüldüm ki.'' diye seslendi Sergey Ivanoviç oturduktan sonra. İnsanın aklı almıyor. 6 hafta boyunca kimseyle konuşmadı. Yalvardığım zaman yemek yiyordu yalnızca. Bir an bile yalnız bırakamıyorduk onu. Kendini öldürebileceği her şeyi ortalıktan kaldırdık. 1. katta oturuyoruz ama ne olur ne olmaz, biliyorsunuz. Bu kadın yüzünden kendini bir kez öldürmeye kalkışmıştı. Bunu anımsayınca yaşlı kadının kaşları çatılmıştı. Evet, böyle bir kadının yapması gerekeni yaptı sonunda. Ölümün bile iğrencini, aşağılığını seçti. Sergey Ivanoviç içini çekerek, ''Bunu yargılamak bize düşmez.'' dedi. ''Ama bunun size çok zor geldiğini anlıyorum.'' ''Ah, sormayın. Köyde evimdeydim. Oğlum beni görmeye gelmişti. Bir mektup getirdiler. Yanıtını hemen haberciyle yolladı. Onun garda olduğunu bilmiyorduk. Akşam odama çıkar çıkmaz bizim Maria garda bir kadının kendini trenin altına attığını söyledi. Neden bilmem. Hemen durumu anladım. Onun öldüğünü anlayıverdim. Hemen ilk sözüm bu konudan oğluma söz edilmemesini istemek oldu. Ama o biliyormuş. Orada bulunan arabacısı her şeyi görmüş. Odasına koştuğumda durumu korkunçtu. Tek söz bile söylemeden gitti. Garda neler olduğunu bilmiyorum ama onu ölü gibi getirdiler eve. Tanıyamadım oğlumu. Prostration complete dedi doktor. Sonradan çılgın gibi oldu. Ah ne desem ki dedi kontes elini sallayarak. Ne korkunç andı. Yo ne derseniz boş, kötü bir kadındı o. O umutsuz tutku ne anlama geliyordu sanki. Bütün bunlar neyi kanıtlamak içindi? Neyi kanıtladı sanki? Kendisi mahvolduğu gibi iki namuslu adamı, kocasını ve zavallı oğlumu da mahvetti. Kocası ne yaptı diye sordu Sergey Ivanoviç. Küçük kızı yanına aldı çünkü Alexey ilk zamanlar her şeye razı olmuştu. Şimdi ise kızını bir yabancıya verdiğini üzülüyor ama sözünü geri alamıyor. Karenin cenaze törenine geldi. Alexey ile karşılaşmaması için gerekeni yaptık. Ne de olsa kocası için her şey daha kolay oldu. Bu ölüm onu özgür bıraktı. Oysa zavallı oğlum bu kadına vermişti kendini. Onun uğruna her şeyi, beni, mesleğini bıraktı. Ama yine de kadın ona acımadı. Onu mahvetmekten zevk aldı. Yo ne derseniz deyin. Ölümü bile iğrenç, dinsiz bir kadının ölümü gibi oldu. Tanrı beni bağışlasın ama oğlumu mahvettiğini gördükçe bu kadının anısından nefret etmeden alıkoyamıyorum kendimi. Şimdi oğlunuz nasıl? Tanrı bizi acıdı. Şu Sırbistan savaşı çıktı. Ben yaşlı bir kadınım. Hiçbir şeyden anlamam ama bu ona uzanmış Tanrı eli sanki. Annesi olarak benim için korkunç bir şey bu elbette. Özellikle Petersburg'da pek iyi karşılanmadığı söyleniyor. Ama ne yapayım? Onu kurtarabilecek tek şey bu. Arkadaşı Yashvin bütün varlığını yitirdikten sonra Sırbistan'a gitmeye karar vermişti. Alexey'i görmeye gelmişti. Onu kandırdı. Şimdi bununla oyalanıyor. Yalvarırım onunla konuşun. Onu eğlendirmeyi öyle isterdim ki. Çok üzgün. Üstüne üstlük dişleri ağrıyor. Sizi görünce çok sevinecektir. Rica ederim onunla konuşun. Şu tarafta dolaşıyor. Sergey Ivanoviç Vronski'yi görmeyi çok istedi ve trenin öteki yanına geçti. Vronski perona atılmış çuvalların akşam güneşinin ışığıyla uzayan gölgesinde sırtında uzun paltosu, şapkasını gözlerine kadar indirmiş, elleri ceplerinde her 20 adımda dönerek kafesteki bir kuş gibi yürüyordu. Sergey Ivanoviç yaklaşırken Vronski'nin kendisini gördüğü halde görmemiş gibi davrandığını sandı. Bunun Sergei Ivanoviç'e göre pek önemi yoktu. Vronski'de ilgisi her çeşit kişisel hesapların dışındaydı. Şu anda Vronski ona büyük bir görevi yerine getiren önemli biri gibi görünüyordu. Ve Koznişev'de görevinin onu yüreklendirmek, desteklemek olduğunu biliyordu. Vronski durdu, onu tanıdı. Ona doğru birkaç adım atarak elini kuvvetle sıktı. "Belki benimle karşılaşmak istemezsiniz," dedi Sergei Ivanoviç. "Ama size yararlı olabilir miyim acaba?" "Karşılaştığıma sizin kadar sevineceğim başka kimse yok," dedi Vronski. "Özür dilerim, gerçekten hoş bir şey kalmadı yaşamda artık." Sergei Ivanoviç bakışlarını Vronski'nin kasılmış yüzüne dikerek, "Anlıyorum, bu yüzden de size yardım etmeyi önerdim," dedi. "Ristich ya da Milan için bir tanıtma mektubuna gereksinimiz yok mu?" Vronski anlamakta güçlük çekiyormuş gibi, "Yo, hayır," diye yanıt verdi. "Sizin için sakıncası yoksa birlikte yürüyelim. Vagonda insan boğuluyor." "Bir mektup mu?" "Hayır, teşekkür ederim." "Ölmek için ölü mektubuna gerek yok. En azından Türklere yazmazsanız," dedi gülümseyerek. Oysa yüzünde ciddi ve üzgün bir anlam vardı. "Yine de sizin için sizden haberdar olan çok gerekli bir şeydir bu. Biriyle ilişki kurmak daha kolay olurdu. Neyse, nasıl isterseniz. Kararınızı öğrenince çok sevindim. Gönüllüler konusunda öyle çok şey söylendi ki sizin gibi biri onları halkın gözünde yüceltecektir." "İnsan olarak buna uygunum," dedi Vronski. "Çünkü yaşamın hiç anlamı yok bana göre. Fiziksel güce gelince düşman saflarına girecek, onları dağıtacak ya da ölecek kadar güçlüyüm. Bunu biliyorum. Bana artık ağır gelen, ne yapacağımı bilmediğim bir yaşamı, uğruna verebileceğim bir şey bulduğumu çok seviniyorum. Hiç olmazsa bir işe yarasın." Vronski istediği gibi konuşmasına izin vermeyen diş ağrısı yüzünden çenesini sabırsız sabırsız oynatıyordu. Çok duygulanan Sergei Ivanoviç, "Bütün bunların üstesinden geleceksiniz. Size inanıyorum," dedi. "Kardeşlerini boyunduruktan kurtarmak, ölmeye ve yaşamaya değer bir amaçtır." Elini uzatarak ekledi, "Tanrı size başarı ve iç huzuru versin." Vronski, Sergei Ivanoviç'in uzattığı eli hızla sıktı. "Evet, asker olarak hala bir işe yarayabilirim. Ama insan olarak tükendim," dedi ağır ağır. Ağrıyan dişi yüzünden ağzına dolan tükürük nedeniyle konuşamıyordu. Raylar üzerinde yavaş yavaş ilerlemekte olan bir kömür vagonunun tekerleklerine bakarak sustu. Birden içindeki başka bir ağrı ona o anda dişinin ağrısını unutturuverdi. Kömür vagonunu ve tekerlekleri görünce uğradığı felaketten biri, ilk kez karşılaştığı biriyle konuşmasının etkisiyle birden onu yeniden anımsadı. Ya da daha çok çılgın gibi gara koştuğu zaman ondan arta kalanları. Az önce terk ettiği yaşam dolu kanlı vücudu istasyon işçilerinin masasının üzerinde, yabancıların gözlerinin önünde ayıp kaçacak şekilde boylu boyunca uzatılmıştı. Dokunulmamış olan başı ağır örgüleriyle birlikte arkaya sarkmıştı. Şakaklarında bukleler yapan saçları güzel yüzünü çevreliyordu. Ağzı yarı açıktı. Anna'nın dudaklarında donup yüzünü çevreliyordu. Ağzı yarı açıktı. Anna'nın dudaklarında donup kalmış o acıklı, garip anlam, daha önce bir kavgaları sırasında o korkunç gözdağını savurduğu Vronski'nin pişman olacağını söylediği zamanki gibi iri açılmış gözlerine korkunç bir görünüm veriyordu. Vronski onu ilk karşılaştıkları zamanki gibi anımsamaya çalışıyordu. Yine bir garda olmuştu karşılaşmaları. Ama o zaman ne kadar gizemli, sevimli, sevgi dolu, mutluluk arayan ve veren biriydi. Son olarak gördüğü o acımasız, kinder halinden ne kadar uzaktı. Anılarında Anna ile geçirdiği en güzel anları bulmaya çalışıyordu yeniden. Ama bu anılar sonsuza dek zehirlenmişlerdi artık. Yalnızca gereksiz ama silinmeyen bir vicdan azabıyla bugün yerine getirilmiş olan o mağrur gözdağını anımsıyordu. Vronski artık diş ağrısı duymuyordu. Yüzü hıçkırıklarla kasılıyordu. Çuvalların önünden iki kez sessizce geçtiler. Vronski sonunda kendini toplayarak Sergei Ivanoviç'e sakin bir tavırla, "Dünkülerden sonra yeni haberler geldi mi?" dedi. "Evet, Türkler üçmüş kez yeniliyorlar ama kesin sonucu belirleyecek savaşın yarım çıkması bekleniyor. Sırbistan kralı ilan edilecek olan Milan ve bundan sonra çıkabilecek olaylar konusunda konuştuktan sonra ikinci çan çalınca birbirlerinden ayrılarak kendi kompartmanlarına çekildiler. Moskova'dan kesin olarak ne zaman ayrılabileceğini bilemeyen Sergei Ivanoviç kardeşine garda kendisini beklemesi için telgraf çekmemişti. Katavasov'la Koznişev garda kiraladıkları bir arabayla öğleye doğru tozdan kapkara olmuş bir halde Pokrovskoye'deki evin önündeki merdivende durdukları zaman Lenin evde değildi. Babası ve kız kardeşiyle balkonda oturan Kitty kayınbiraderini tanıyarak karşılamaya koştu. Sergei Ivanoviç'e elini verip alnını uzatırken, "Önceden haber vermediğinize üzüldüm," dedi. Çok rahat geldik ve sizi de rahatsız etmedik diye yanıt verdi Sergey Ivanoviç. Üstüm başım toz içinde. Kimseye dokunmaya korkuyorum. Öyle çok işim vardı ki Moskova'dan ne zaman ayrılabileceğimi tam olarak kestiremedim. Sizde ne var ne yok diye sordu gülümseyerek. Tatlı sığınağınızda, hareketten uzakta mutluluğun tadını çıkarıyorsunuz. Dostumuz Fyodor Vasilyeviç de sonunda geldi işte. Katavasov her zamanki şakacı tavrıyla elini uzatırken, ama ben zenci değilim, yıkanınca beyaz bir adama benzeyeceğim dedi. Gülümseyerek kapkara olmuş yüzünde daha da beyaz görünen dişlerini gösteriyordu. Konstantin çok sevinecek, tarlaya gitmişti, birazdan döner. Demek hep yararlı olmaya çalışıyor diye bağırdı Katavasov. Bizler kentte Sırp Savaşı'ndan başka bir şeyle ilgilenmiyoruz. Dostumuz bu konuda ne düşünüyor? Elbette herkes gibi düşünmez o. Kitty Sergey Ivanoviç'e bakarak sıkkın bir tavırla "Yo, herkes gibi düşünüyor" diye yanıt verdi. "Birini yollayıp onu çağırtayım. Bir konuğumuz var. Babam yurt dışından yeni döndü." Kitty Levin'i çağırması için birini yolladı ve yıkanıp temizlenmeleri için konuklarından birini Levin'in çalışma odasına, ötekini de Dolly'nin yatak odasına götürdü. Sonra hamileliğin yüzünden uzun süre hareketsiz kaldıktan sonra artık özgürce hareket edebilmesinden kaynaklanan bir sevinçle öğle yemeği için buyruk verdi. Sonra balkona geldi. Sergey Ivanoviç ile Profesör Katavasov geldiler dedi. Bu sıcakta yolculuk etmek çok zor olmuştur dedi Prens. Kitty babasının yüzündeki alaycı gülümsemeyi görünce yalvarır gibi gülümseyerek "Hayır baba" dedi. "Çok sevimlidir o. Kostya onu çok sever." "Ama ben bir şey..." Kitty ablasına döndü. "Git onları bul ve ilgilini ver" dedi. "Stiva'yı garda görmüşler, çok iyiymiş. Ben Mitya'nın yanına koşup gideyim. Çay saatinden beri onu emzirmedim. Uyanmıştır ve kesinlikle bağırıyordur." Sütünün göğüslerine dolduğunu hissederek telaşla çocuk odasına koştu. Kitty'nin bir tahmini değildi. Çocukla bağı kesilmediği için göğüslerine süt dolunca kesinlikle bebeğin acıktığını anlıyordu. Daha odaya varmadan çocuğun ağladığını biliyordu. Sesini duyunca adımlarını hızlandırdı. Kitty koştukça çocuk daha çok bağırıyordu. Sesi sağlıklı, güçlü ama aç ve sabırsızdı. Kitty aceleyle oturup emzirmeye hazırlanırken, "Çoktan beri mi ağlıyor?" diye sordu. "Hemen verin onu bana." "Aman dadı, ne kadar can sıkıcısınız. Başını daha sonra bağlarsınız." Çocuk bağırmaktan tıkanmıştı. "Olmaz ki anacığım" dedi. Agafya Mihalyovna da sevgiden mest olmuş. Onun arkasından geliyordu. Çocuktan daha hızlı bağırarak. "Tanıyor, tanıyor. Yemin ederim beni tanıdı. Katerina Aleksandrovna" diyordu Agafya Mihalyovna. Ama Kitty onu dinlemiyordu. Oğlu gibi onun da sabrı taşıyordu artık. O kadar acele ettiği halde çocuk aradığını hemen bulamıyor, sinirleniyordu. Sonunda umutsuz bir çığlıktan ve dudaklarını saplattıktan sonra işler yoluna girdi. Anne ile çocuk sakinleşip sustular. Kitty çocuğa dokunarak "Zavallı yavrum, ter içinde kaldı" diye fısıldadı. Çocuğun şimdiden kurnaz gibi görünen bakışlarına, düzenli bir biçimde şişen yanaklarına daireler çizen avuç içleri kırmızı küçücük ellerine bakarak ekledi. "Sizi tanıdığımı nereden anladınız?" Agafya Mihalyovna tanıdığı iddia etmesi üzerine Kitty "Olanaksız bu, beni tanımış olsaydı beni tanırdı" dedi ve gülümsedi. Gülümsedi çünkü bebeğin kimseyi tanıyamayacağını söylerken onun yalnızca Agafya Mihalyovna'yı tanımakla kalmayıp her şeyi anladığını, bildiğini, hatta hiç kimsenin bilmediği şeyleri bildiğini, anladığını, kendisinin bile çok pek çok şeyi onun sayesinde tanımaya ve anlamaya başladığını hissediyordu. Agafya Mihalyovna'ya göre, dadıya göre, büyük babaya göre, hatta babaya göre Mitya ancak maddi bakımla yaşayabilen canlı bir varlıktı. Ama annesine göre o uzun zamandır aralarında bir yığın duygusal ilişki kurulmuş olan manevi bir varlıktı. Agafya Mihalyovna ona "Uyandığı zaman Tanrı'nın izniyle görürsünüz. Şu hareketi yapınca bu küçük güvercin gülümsüyor, yüzünde gülücükler açılıveriyor" diyordu. "Peki peki görürüz" diye fısıldadı Kitty. "Şimdi gidin, uyuyor." Agafya Mihalyovna ayaklarının ucuna basarak odadan çıktı. Dadı perdeyi indirdi. Beşiğin muslin perdelerinin altından girmiş olan sinekleri ve pencerenin camında debelenen bir yaban arısını kovaladı. Sonra anneyle çocuğun yanına oturdu. Elindeki kayın ağacı dalını sallamaya başladı. Dadı, "Ne sıcak böyle, ne sıcak. Tanrı bir yağmur veriverse" dedi. Kitty yavaşça sallanarak gözlerini kimi zaman açıp kimi zaman kapayan Mitya'nın hafifçe kımıldatıp durduğu, iple sıkılmış gibi görünen küçücük elini sevgiyle sıkarak yalnızca "Evet, evet, şşt" dedi. Bu küçük el kitiği heyecanlandırıyordu. Onu öpmek istiyor ama uyandırmaktan korkuyordu. Sonunda küçük el kımıldamaz oldu. Gözleri kapandı. Ama çocuk zaman zaman emmeyi sürdürürken uzun kirpiklerini aralayarak yarı karanlıkta nemli ve kara gibi görünen gözleriyle annesine bakıyordu. Dadı elindeki dalı sallamaz olmuştu, uyukluyordu. Yukarıdan yaşlı prensin kahkahalarıyla Katavasov'un gür sesi geliyordu. Kitty, bensiz konuşuyorlar diye düşündü. Kostya'nın burada olmaması çok yazık. Arılarına bakmaya gitmiş olmalı. Böyle sık sık gitmesi öyle sıkıcı ki. Ama yine de gittiğine seviniyorum. Çünkü bu işler onu oyalıyor. Şimdi çok neşeli, durumu ilkbahara göre çok daha iyi. Öyle üzgün, öyle karamsardı ki o zaman onun için korkuyordum. Ne garip adam, dedi kendi kendine gülümseyerek. Kocasının neden sıkıldığını biliyordu. İnanç yokluğuydu bunun nedeni. Birisi kalkıp da ona inansız kocasının öbür dünyada ne olacağını sormuş olsaydı, Kitty inanmanın dışında ruhun kurtuluşunun olanaksız olduğuna inandığı halde kocasının lanetleneceğini, acı çekeceğini kabul edemezdi. Ama kocasını manevi yanının üstünde bir sevgiyle sevdiğinden, onun inansızlığını düşünürken gülümsüyor, için için onu tuhaf buluyordu. Neden durmadan felsefe okuyor diye düşündü. Eğer bütün bunlar kitaplarda yazıyorsa bunları kendisi de anlayabilir. Ama yazılanlar yalansa okuması neye yarar? Kendisi de inanmak istediğini söylüyor. O halde neden inanmıyor? Belki de çok düşündüğü içindir. Yalnız olduğu için çok düşünüyor. Hep yalnız, yalnız. Bizimle her şeyi konuşamıyor. Konuklarından özellikle de Katavasov'dan hoşlanıyor sanıyorum. Bu dostuyla tartışmayı seviyor. Kitty, Katavasov'la Sergey Ivanovich'i aynı odada yatırmasının mı, yoksa onlara ayrı oda vermesinin mi daha iyi olacağını düşünüyordu. Birden aklına onu heyecanla titreten bir düşünce geliverdi. Mitya bile bundan rahatsız olarak ona sert sert baktı. Galiba çamaşırcı çamaşırları getirmedi, yatak çarşafı yok. Eğer dikkat etmezsem Agafya Mihailovna Sergey Ivanovich'e kullanılmış çarşaf verir. Yalnızca bunu düşününce bile Kitty'nin yüzüne kan hücum etmişti. Evet, gereken buyrukları veririm diye karar verdi. Önceki düşüncelerine dönerek birini yarım bıraktığını anımsadı ve hangisi olduğunu düşünmeye başladı. Evet, Kostya'nın inansızlığı diye anımsadı gülümseyerek. Ne yapalım inansızsa? Bayan Stahl gibi ya da benim yurt dışındayken olmak istediğim gibi olmasından daha iyidir bu. Hayır, en azından yalan söylemez o. Kocasının iyi yürekliliğini gösteren ve yakında olan bir olay aklına geldi. İki hafta önce Stefan Arkadyevich'ten Dolly'ye yazılmış bir pişmanlık mektubu almışlardı. Oblonski onayını kurtarması ve borçlarını ödemesi için malikanesini satması için karısına yalvarıyordu. Dolly umutsuzluk içindeydi. Kocasından nefret ediyor, onu küçümsüyor, ondan yakınıyordu. Boşanmaya karar veriyor, sonra da bundan vazgeçiyordu. Sonunda malının bir bölümünü satmaya razı oldu. Kitty sevgiyle gülümseyerek kocasının o günlerdeki sıkıntısını, telaşını, tereddütlerini anımsıyordu. Kocası sonunda Dolly'ye yardım etmenin tek yolunu bulmuş, Kitty'nin hiç aklına gelmeyen bu çözümü, malikanesinden kendisine düşen bölümü ablasına vermesini önermişti. Böyle birine inansız mı denir? Böyle yüreği olan, bir çocuğu bile incitmekten çekilen bir insana? Hep başkalarını düşünür, kendini düşündüğü yok ki. Sergey Ivanovich Kostya'nın kahyalarını yapmasının onun bir görevi olduğunu düşünüyor. Ablası da öyle. Şimdi de Dolly. Çocukları da birlikte onun korumasına girdi. Sonra her gün evimize gelen şu köylüler. Sanki onlara yardım etmek zorundaymış gibi. Mitya'yı yanaklarından öpüp dadısına verirken, evet evet sen de baban gibi ol yeter dedi. Lenin can çekişen ağabeyini gördüğünden beri yaşam ve ölüm sorunlarını sık sık düşünmüştü. Yeni inançları dediği 20 ile 34 yaşları arasında yavaş yavaş kendisi de farkında olmadan çocukluk inançlarıyla ilk gençlik çağı inançlarını yerine alan bu ölüm ve yaşam sorunlarından yaşam sorunu onu daha çok düşündürüyor, ölümse onu dehşete düşürüyordu. Yaşamın nereden geldiğini, amacının ne olduğunu, neyin nesi olduğunu bilmiyordu. Organizma onun yok olması, maddenin sonsuzluğu, enerjinin sakınım yasası, Levi'nin eski inançlarının yerini bunlar alıyordu. Birbirine bağlı bu sözcükler ve bu düşünceler, düşünce dünyasının genişlemesine yardımcı oluyorlardı ama gerçek yaşamda ona hiçbir şey vermiyorlardı. Levi'nin sırtındaki köklü paltoyu çıkarıp da muslin kumaştan bir giysi giyen ve dondurucu ilk soğukta düşüncesiyle değil ama bütün varlığıyla çıplak olduğunu ve kaçınılmaz olarak soğuktan öleceğini anlayan biri gibi hissediyordu kendini. O zamandan beri bunun farkına varmayıp eskisi gibi yaşamını sürdüren Levin sürekli olarak bilgisizliğinden kaynaklanan bu korkuyu duyuyordu. Ayrıca eski inançların dediği şeylerin yalnızca bilgisizliği olmadığını, aynı zamanda gerçekten gereksinim duyduğu bilgileri öğrenmesini olanaksız kılan bir düşünce yönelişi olduğunu belli belirsiz de olsa fark ediyordu. Evliliğinin ilk başlarında yeni sevinçler ve yeni görevleri bu düşüncelerini tümüyle boğmuştu. Ama karısının doğum yapmasından sonra Levin Moskova'da tembel tembel yaşarken gittikçe daha sık ve yoğun bir biçimde kesin olarak çözümlemesi gerektiğini sandığı bu sorunu düşünmeye başlamıştı. Kendi kendine yaşamın hakkında her an sorduğum sorulara Hristiyanlığın verdiği yanıtı kabul etmiyorsam hangi yanıtları kabul edeceğim diyordu. Levin bu inanç karmaşası içinde yanıta benzer bir şey bile bulamamıştı. Bir oyuncakçı dükkanında ya da bir silahçıda yiyecek bir şeyler aramaya gelen birine benziyordu. İstemeden ve farkında olmadan şimdi her kitapta, her konuşmada, her insanda bu soruyla ve çözümüyle ilgili belirli bir ilişki arıyordu. Onu en çok şaşırtan ve üzen şey de kendi çevresinden yaşıt olan pek çok insanın onun gibi eski inançlarının yerine yenilerini koyduktan sonra bundan herhangi bir felaket görmemeleri, yaşamlarından hoşnut ve rahat görünmeleriydi. Oysa bu temel sorunun dışında başka sorunlar da acı bir biçimde çıkıyordu Levin'in karşısına. Bu insanlar içten miydiler acaba? Yalan mı söylüyorlardı? Yoksa onun aklını kurcalayan sorulara bilimin verdiği yanıtları onlar daha farklı bir şekilde ve ondan daha açık olarak mı anlıyorlardı? Levin bu insanların düşüncelerini ve bu yanıtları açıklayan kitapları titizlikle inceliyordu. Din konusunda kuşku duymaya başladığından bu yana inandığı tek gerçek, üniversite yıllarıyla ilgili aklında kalanlara göre, dinin artık zamanını doldurarak dünyadan kalktığını düşünmekle kendi kendini aldatmış olduğuydu. Bütün dürüst insanlar, bütün yakınları inanıyorlardı. Yaşlı prens, çok hoşlandığı Lvov, Sergey Ivanoviç ve bütün kadınlar, karısı da inanıyordu. Yaşayışları onda büyük bir saygı uyandıran Rus halkının %99'unun inandığı şeye çocukken o da inanıyordu. Pek çok kitap okuduktan sonra vardığı bir başka sonuçta kendisiyle aynı inançları paylaşan insanların bu inançlarından başka hiçbir şeyi düşünmemeleriydi. Levin yanıt bulamazsa yaşayamayacağı derecede önem verdiği sorulara bu insanlar hiç yanıt vermiyor, onları bir yana bırakıyorlardı. Onları hiç ilgilendirmeyecek olan, örneğin organizmanın gelişmesi, ruhun mekanik açıklaması gibi sorulara yanıtlar bulmaya çalışıyorlardı. Ayrıca karısının doğumu sırasında ona göre çok olağanüstü sayılan bir olay olmuştu. İnançsız olan kendisi yakarmaya başlamıştı, yakarırken de inanmıştı. Ama o anlar geçince o anda duyduklarını bir daha hiç duymamıştı. O zaman gerçeği yaşadığını, şu andaysa yanıldığını kabul edemiyordu. Çünkü bunu sakin sakin düşünmeye başlar başlamaz her şey bulanıklaşıyordu. Şu anda yanılgı içinde olduğunu kabul edemiyordu. Çünkü yeni inançlarına değer veriyordu. Onları bir zayıflık belirtisi olarak görmüş olsaydı kesinlikle tümünden vazgeçerdi. Kendi kendisiyle acı verici bir çelişki içindeydi ve bu durumdan kurtulmak için bütün ruhsal gücünü seferber etmişti. Bu düşünceler kimi zaman daha fazla, kimi zaman daha az da olsa aklını allak bullak ediyor ama hiç peşini bırakmıyordu. Okuyor ve düşünüyordu ama okudukça ve düşündükçe amacından uzaklaştığını hissediyordu. Moskova'da ve köyde son zamanlarda maddecilerde bir yanıt bulamayacağına inandığından yaşamı maddeci görüşten bağımsız olarak açıklayan filozofların Platon'un, Spinoza'nın, Kant'ın, Schelling'in, Hegel'in ve Schopenhauer'in kitaplarını yeniden okumaya başlamıştı. Okurken ya da öteki varsayımları, özellikle de maddecilerin varsayımlarını çürüten kanıtlar öne sürerken bu filozofların düşünceleri ona verimli görünüyordu. Ama sorunlarının çözümlerini anlamaya çalıştığı ve üzerinde düşündüğü zaman hep aynı şey ortaya çıkıyordu. Ruh, irade, özgürlük, özdek gibi belirsiz terimlere ilişkin kesin tanımları izlerken, filozofların ya da kendisinin kurmuş olduğu söz tuzaklarına düşünce bir şeyler anlamaya başlıyordu. Ama düşüncesinin yapay gidişatını unutması ve gerçek yaşamla ilişkiye girmesi, bütün bu yapay temelin iskambil kağıtlarından yapılmış bir şato gibi yıkılıvermesine, yaşamla ilişkideyken kendine yeten o düşüncelere dönmesine yetiyordu. O zaman bütün bu temelin yaşamda akıldan da önemli olan şeyle bağlantısı bulunmayan sözcüklere dayalı bir şey olduğu açıkça çıkıyordu ortaya. Schopenhauer'ı okurken bir an irade sözcüğünün yerine sevgi sözcüğünü koydu. Aklından çıkarmadığı sürede bu yeni felsefe iki gün boyunca onu avuttu. Ama daha sonra yaşama felsefenin tepesinden bakınca o da yıkılıverdi. Bu da onu ısıtmayan muslim bir giysiydi. Sergei Ivanovich ona Homyakov'in dinsel yapıtlarını incelemesini öğütlemişti. Lenin yapıtların ikinci cildini okudu. Önceleri polemiğe kaçan bu süslü, nükteli biçimi yadırgamasına karşılık İsa öğretisiyle ilgili sonuç biçimine hayran kaldı. Gözüne çarpan ilk düşünce kutsal gerçekleri anlama yetisinin insana verilmediği ama sevgiyle birleşmiş insanların tümüne birden yani kiliseye verildiği düşüncesi oldu. Uzak, anlaşılmaz, yaratan bir tanrıya inanmakla işe başlamaktansa şu anda var olan insanların bütün inançlarını kendinde toplamış başında tanrı bulunduğu için kutsal, yanılgısız olan kiliseye inanmanın buradan hareketle de tanrıya yaratılışa, günaha, ruhun kurtuluşuna varmanın daha kolay olduğu düşüncesiyle seviniyordu. Ama Katolik bir yazarın kilise tarihiyle Ortodoks bir yazarın kilise tarihini okuduktan sonra aslında yanılgısız olan bu iki kilisenin birbirlerini yadsıdıklarını fark etti. Levin'in Homyakov'un kilise öğretisine duyduğu inancı sarsıldı ve bu yapıda da kendi felsefesi yapısı gibi yerle bir oldu. 9. kaset 1. yüzün sonu.